Ayrım 44 Karakutu Soner Yalçın Sayfa 382 Rockefeller Nüfus Projesi. Doğum kontrolü eski zamanlardan beri kullanılıyordu. Milattan önce 1550'den Mısırlı Ebers Papyrus ve milattan önce 1850'den Kahun Papyrus en erken belgelenmiş doğum kontrol açıklamalarıydı. Akasya yaprakları spermi bloke etmek için vajinaya yerleştiriliyordu. Yunan filozofu Aristoteles, cinsel ilişkiden önce rahme sedir yağı uygulanmasını tavsiye etti. Hipokrat bir yıl boyunca suda çözülmüş bakır tuzu içmenin hamileliği önleyebileceğini tavsiye etti vesaire. Fakat etkili ve güvenli doğum kontrol yöntemleri ancak 20. yüzyılda mevcut oldu. Pensilvanyalı kimya profesörü Russell Marker 1942 yılında progesteron yani adet döngüsü ve gebelikte rol oynayan her ay rahmi hamilelik için hazırlayan kadınlık hormonu üretebileceği bitki arıyordu. O sıralar bu hormon kadınlarda menopoz sürecine yardımcı olmak ve düşüğü önlemek amacıyla kullanılıyordu. Yüzlerce bitki türünü inceledikten sonra Meksika'da Hint yer alması veya tatlı patates adıyla bilinen yam kökünde karar kıldı. İşte kısa bir süre sonra bu bitkiden üretilen hormon doğum kontrol haplarına kaynaklık etti. Doğum kontrol hapı kullanımına ilk olarak FDA onayıyla 10 Haziran 1957 tarihinde başlandı. Hap çok popüler oldu. Time dergisi kapak konusu yaptı. Doğum kontrol ilaçlarının bulunmasıyla o dönem Rockefeller öncülüğünde dünyada nüfus kontrol çalışmalarının denk gelmesi tesadüf mü? Araya girip Saklı Seçilmişler kitabımdan alıntı yapmama izin veriniz. Dünyada ari ırk nüfusunun artması için gelişmemiş ülkelerde nüfus planlaması yapma projesi de öjeni görüşünün yansımasıydı. Rockefeller ve Carnegie gibi varlıklı seçkin aileler tarafından maddi destek verilen öjeninin asıl hedefi neydi? Arzu edilmeyen kan soylarının sistematik biçimde imha edilmesi anlamına gelen negatif öjenik. Birini tanıtayım. Negro yani zenci projesinin başında bir kadın vardı. Bugün farklı maskeleriyle tanıtılsa da hedefi siyah nüfusu azaltmaktı. Üstün ırk master race yaratmaktı. Adı Margaret Sanger, 1879-1966, aktivist hemşire, dünyada kadın hakları mücadelesi veren kadın olarak tanınıyor. ABD'de neyin mücadelesini verdi? Doğum kontrol, bu terimin mucidi, kürtaj hakkı. Kilisenin günahkar suçlamasına rağmen geri adım atmadı. 1914 yılında The Woman Rebel isimli aylık bir gazete çıkarmaya başladı. 1921'de Amerikan Doğum Kontrolü Birliği'ni yani American Birth Control League kurdu. 1927'de Cenevre'de ilk Dünya Nüfus Konferansı'nın toplanmasına öncülük etti. 1939'da Negro Zenci Projesi'ni başlattı. 1953'te kurulan Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu'nun ilk başkanı oldu. Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinde doğum kontrolü konusunda çalışmalar yaptı. 1921 yılında şunu yazdı. Doğum kontrolünün öjeni ve uygarlık değeri aydınlanmış ve zeki insanlar için belirginleşiyor. Doğum kontrol propagandamızın temelini oluşturan öjenin nihai hedefleriyle hemen hemen aynıdır. Doğum kontrolü savunucusu olarak uygun olmayan doğum oranı ile uygarlığa en büyük tehdidi oluşturan uyum arasındaki dengesizliğin asla düzeltilmeyeceğini belirtmek için mevcut fırsattan yararlanmak istiyoruz. Bu konuda alçak sınıfların, örneğin zayıf düşünen, zihinsel olarak kusurlu, yoksulluk çeken sınıfların doğurganlığı, zihinsel ve fiziksel olarak uyumu sağlamak için eğitimli insanların daha verimli ebeveyni olmakla yükümlü tutulmamalıdır. Aksine günümüzün en acil problemi, zihinsel ve fiziksel açıdan kusurlu olanların aşırı doğurganlığını sınırlamak ve caydırmaktır. Spartalı yöntemler toplum üzerinde zorla uygulanabilir. Öjeniklerin gerçek menfaatlerine en iyi hizmet edeceğiz. Çünkü çalışmalarımız pratik ve pragmatik bir değere sahip olacak. Margaret Sanger'ın arkasında Rockefeller vardı. Rockefeller Vakfı bu konudaki düşüncesini şöyle yazdı. Aile planlaması ve nüfus artışı endişeleri Rockefeller ailesini ve onların hayırseverliklerini uzun zamandır ilgilendirmektedir. Bu çıkarlarla ilgili çeşitli projeler geçen yüzyılda Rockefeller'ın desteğini aldı. Günler sonra John D. Rockefeller Jr. Sanger'ın davasına isimsiz bir bağışta bulundu. John D. Rockefeller Jr.'ın aile planlaması konusundaki desteği babasından daha açıktı. Bu konudaki ilgisini mütevelli heyetlerine açıkça belirtti ve nüfus kontrol konularında daha kesin bir biçimde davranmaları için baskı yaptı. Nüfus kontrolü tartışmalı oldu. Birçok yabancı hükümet planları kültürel açıdan uygun olmayan veya emperyalist olarak gördü. Bunun yerine Rockefeller Jr. tarıma yöneldi. Bu da çok daha az tartışmaya neden oldu. Nüfus planlamasına neden ihtiyaç duydukları sır değil. Öjeni felsefesi, amaç güçlü ırklar yaratmak. Bunu genetik doğum kontrolü, aile planlaması, nüfus kontrolü gibi kavramlarla gerçekleştireceklerdi. Ve Rockefeller, Haziran 1952'de Nüfus Sorunları Konferansı'na sponsor oldu. Konferanstan sonraki aylarda Rockefeller Nüfus Konseyi kurulmasını önerdi. Rockefeller Vakfı ile Ford Vakfı katkılarıyla 1954'te BM Roma'da Dünya Nüfus Konferansı düzenledi. Ne tesadüf, BM Rockefeller'ın çalışmalar yürüttüğü Hindistan'ın isteğiyle bu ülkede dünyadaki ilk hükümet düzeyinde oluşturulan aile planlaması programını destekleme kararı alındı. Dipnot, Rockefeller'ın Hindistan'da giremediği yer 1950'lerden beri komünistlerin yönetimde olduğu Kerala eyaletiydi. Bahsettik, Hindistan genelinde bebek ölüm hızının 1040 ve doğuşta yaşam beklentisinin 63,5 yıl olmasına karşılık Kerala eyaletinde halkçı sağlık sistemi sayesinde bebek ölümleri 12%'ye indirildi. Doğuşta yaşam beklentisi ise 75 yıla uzadı. Nüfus konseyi oluşturuldu. Konsey demografik eğitimle ilgilenen gelişmekte olan ülkelerden gelen bireylere burs desteği sağlayarak bilimsel araştırma ve aktivizm arasında bir denge oluşturmaya çalıştı. Dünya ölçeğinde nüfus planlaması büyük maddi güç istiyordu. Bu nedenle projeye Dünya Bankası Kalkınma Örgütü'nden destek alındı. Bu Amerikan kuruluşu 30 yıl içerisinde sadece Mısır'a 28 milyar dolarlık bağış yaptı. İstediği sadece aile planlamasıydı. Yerseniz, yani doğum kontrolü bu bilgiler anlaşılmadan ele alınamaz. Kadınlar hala hedef. Üçüncü kuşak doğum kontrol. Bugün hormonal doğum kontrol yöntemi dünyada yaklaşık olarak 220 milyon kadın tarafından kullanılıyor. Bu hapların çeşitleri gün geçtikçe artıyor. Fakat eczaneye gidip herhangi bir ilacı satın almak son derece sakıncalı. Hapların ancak doktor kontrolünde bünyenin özelliklerine göre seçilip kullanılması kadının cinsel sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Örneğin hormonal bakımdan aşırı hassas olan kadınlarda duyarlılığı tetikleyen haplar büyük sorun yaratabiliyor. Yıl 1987, Alman kökenli ABD'li küresel ilaç şirketi Schering Plough Corporation, Femoden adı altında 3. kuşak COC3S doğum kontrol hapını çok güçlü reklam kampanyasıyla pazara verdi. Pek çok sağlıklı kadın 2. kuşak yerine 3. kuşak doğum kontrol ilacı kullanmaya başladı. İlacın aynı zamanda anti-androjen etki arttıkça tüylenme, akne ve sivilce gibi yakınmaların tedavisinde başarı sağladığı iddia ediliyordu. Hele anti-androjen etkinin artmasının kandaki kolesterol düzeyleri üzerinde de olumlu ve koruyucu etkisi vardı. Bir süre sonra İngiltere'de Sağlık Bakanlığı bu ilaçların tromboembolik hastalık riskinde artışa yol açtığına dair uyarıda bulundu. Dipnot, herhangi bir damardaki trombüsten kopan kan pıhtısının başka bir bölge damarında tıkanmaya sebep olması. Bu uyarı medyada yankı buldu ve çoğu İngiliz kadını 3. kuşak doğum kontrol ilaçlarını almaktan vazgeçti. Ancak ilaç firmaları aksi yönde açıklamalarda bulunmaya ve reklam vermeye devam etti. 2000'li yılların başında çok sayıda çalışma yayımlandı. Sonuçlar rahatsız ediciydi. İlaç endüstrisi destekli tüm çalışmalar tromboembolik hastalık riski artışı olmadığını gösteriyordu. Buna karşın kamu destekli çalışmalar tam aksi yöndeydi. Konuyu araştıran Hollandalı bir gazeteci endüstri destekli bir çalışmada risk artışı saptadığını ancak bu çalışmanın hiçbir zaman yayımlanmadığını ortaya çıkardı. İngiltere'de 100 kadar kadın yan etkileri konusunda uyarılmadıkları gerekçesiyle 3. kuşak doğum kontrol hapı üreticilerine dava açtı. Haplardan zarar gören kadınların avukatları, kan pıhtılaşması riskini artıran hapların felç ve uzun dönemli sakatlıkları yanı sıra ölüme yol açtığını belirtti. Hap kullanmayan ya da hamile olmayan kadınlarda tromboembolizm riski her 100 bin kadında 5 iken, ikinci kuşak hapları kullanan kadınlarda bu risk 100 binde 15, üçüncü kuşak hapları kullananlarda ise 100 binde 25 idi. 42 günlük delil ve tartışmadan sonra İngiliz Yüksek Mahkemesi hapları suçsuz buldu. İngiliz basını hakimin İngiltere İlaç Güvenliği Ajansı lisanslama otoritesi ile İlaç Güvenliği Ajansı CSM tarafından kabul edilenin aksine karara varmaya istekli olmadığını yazdı. Söz konusu olan 15 milyar dolarlık doğum kontrol piyasasıydı kuşkusuz. Hedef kadınların beyni, yıl 2008. Yüksek Sağlık Şurası şu gerçeği ortaya çıkardı. Doktor hatasına bağlı ölüm veya başarısız tedavi yüzünden açılan davalarda ilk sırayı kadın doğum uzmanları aldı. Hamilelik ve doğum en hassas konuydu. Konuyla ilgili haberler ve iddialar hiç bitmedi. İngiliz Klinik Psikoloji Dergisi The Journal of Clinical Psychiatry, 2016 yılında hamilelik döneminde kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü parasetamolün çocuklarda dikkat eksikliği, Attention Deficit Disorders, yani ADHD bozukluğuna sebep olduğunu yazdı. Benzer makaleler hep oldu. Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşları 15 ile 50 arasında değişen yaklaşık 1.8 milyon Danimarkalı kadından veriler topladı. 2017'de yapılan bu araştırmaya göre doğum kontrol ilaçları alan kadınların meme kanseri riski artıyor. Risk artış oranı alınan ilacın süresine bağlı olarak değişiyor. Eğer yılda birden az alınıyorsa riskteki artış oranının %9 civarında olduğu, 10 yıldan fazla süredir kullanımda ise risk artışının %38 olduğu belirtiliyor. Antidepresan, paroksetin veya Paxil kullanan hamilelerin bebeklerinde kullanmayanlara nazaran 1,5 misli daha fazla kalp rahatsızlığı ortaya çıktığı açıklandı. Ölümcül kalp bozukluklarının yanında antidepresan kullanan hamilelerin bebeklerinde çoklu organ bozuklukları oluyordu. Epilepsi, bipolar bozukluklar, migren vesaire hastalık meydana gelmemesi için kullanılan Valproate adlı ilacın hamile ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar için çok tehlikeli olduğunu, bebeklerde otizme yol açtığını Nöroloji dergisi yazdı. ABD'nin sağlık kuruluşu Kaiser Permanent 2011 yılında yaptığı araştırmada 1800 çocuğun kayıtlarını inceledi. 298 çocukta otizm tespit etti. Doğumdan bir yıl öncesine kadar antidepresan grubu SSRI kullanan annelerin bebeklerinde otizm riski kullanmayanlara nazaran iki misli fazlaydı. Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi hormonal olmayan doğum kontrolü kullanan 18 ila 33 yaşları arasındaki 191 kadını takip etti. Buna göre enjekte edilebilir doğum kontrol iğneleri sürekli kemik kaybına sebep oluyor. Araştırmalar ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçlarının diş eti iltihabını arttırdığını ortaya çıkardı. Fransa İlaç Denetleme Kurulu ANSM, doktorlara Dayen 35 adlı ilacın olası yan etkileri nedeniyle doğum kontrol amaçlı verilmemesi uyarısında bulundu. Dipnot, şunu belirtmem lazım, gebeliği önleme yöntemleri genel itibarıyla kadınlar üzerine ilaca korunmaya maruz bırakılacak taraf hep kadınlar. Doğum kontrol hapı, rahim içi araç, deri altı implantlar hep kadınların uygulayabileceği yöntemler. Araştırma geliştirmelerin öznesi de kadınlar. Bunun sebebi olarak modern tıbbın hala erkek egemen kültürden beslenmesi olarak gösteriliyor. Ki haksız değiller. 60 yıldır araştırıp duruyorlar güya. Erkeklere satamayacaklarını düşünüyorlar belki. Doğum kontrol hapları ve östrojen içeren hormon preparatların vücutta protein eksikliği veya yetersiz işlevi nedeniyle deride ve iç organlarda tekrarlayan şişlik olarak tanımlanan herediter anjiyo-ödem hastalığını tetikleyebildiği uyarısında bulunuldu. Doğum kontrollerinin intiharı arttırıp arttırmadığı hep tartışılan bir konu. Uzatmak mümkün ama gerek yok. Her ilacı kimyasalı vücudunuza sokarken yan etkilerini en ince ayrıntılarına kadar bilmek zorundasınız. Mesela bol kahve mi içiyorsunuz? Doğum kontrol haplarının kafeinin parçalanmasını geciktirerek kan düzeyinin artmasına neden olduğunu bilmelisiniz. Hiçbir doğum kontrol yöntemi mükemmel değildir. Doğum kontrol yöntemi seçerken rahatsız edici yan etkiler ve gerçek sağlık tehditleri gibi potansiyel risklere karşı etkinlik, kolaylık, işlem süresi ve geri dönüşüm kolaylığı gibi potansiyel faydaları iyi tartılmalıdır. Hele doğum kontrol için tek yolun steroidlerden geçtiği dayatmasına karşı uyanık olunuz. Benim anlamadığım şu, sporcular yarışma öncesi doğum kontrol hapları gibi birbirleriyle kaynaşmış halkalardan oluşan steroidleri kullandığında bu doping olarak adlandırılıyor ve istismar olarak görülüp cezalandırılıyor. Dipnot, hatta Gümüşhane Spor'da forma giyen Adem Şentürk farkında olmadan dünya doping tarihine geçti. Gümüşhane Spor'un Kırşehir Spor ile oynadığı maçta doğum kontrol haplarında bulunan hormon maddesi kullandığı tespit edilen Şentürk, bir futbolcuya verilen en yüksek cezayı alarak 2 yıl sahadan uzaklaştırıldı. Doğum kontrol hapları insana uygun mu? Doğum kontrol haplarında östrojen ve progesteron hormonlarının sentetik türleri üretilir. Bunlar o iki hormonu taklit edebilen dayanıklı hormonlardır. Bu hormonların ikisini içeren karma doğum kontrol haplarında sentetik östrojen etinel estradiol ve 8 farklı sentetik progesteron veya progestin türünden biri kullanılır. Sentetik östrojen vücudun her ay yumurta üretmesini engellerken progesteron da rahim ağzındaki mukusun koyulaşmasına neden olarak döllenmeyi engeller. Ancak bu hormonlar gebeliği önlemede başarılı olsa da doğal hormonlarla tam uyum göstermediği bir gerçek. Bu yüzden sentetik hormonların akne, terleme, tüylenme gibi farklı etkileri ortaya çıkıyor. Bu kadar mı? Hayır, daha önemlisi var. Bu güçlü sentetik hormonlar beyni de etkiliyor. Ne yazık ki doğum kontrol haplarının fiziksel ve duygusal yan etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen beyin üzerindeki etkileri pek incelenmedi. Salzburg Üniversitesi'nde nörolog Belinda Pletzer 2010-2018 yılları arasında bu konuyu araştırdı. Sonuçlar oldukça ilginçti. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların beyninde bazı bölgeler diğer kadınlara kıyasla daha büyüktü. Tıpkı erkeklerde olduğu gibi. Davranışlarda da değişim vardı. Bazı doğum kontrol haplarını kullananlar, kadınların genel olarak yetenekli olduğu sözel alanda gerileme yaşıyor ama erkeklerin yetenekli olduğu başka becerilerde daha iyi hale gelebiliyordu. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların insanlardaki üzüntü gibi yüz ifadelerini algılama özelliği azalıyordu. Peki Türkiye bebek ana sağlığı konusunda ne yapıyor diyebilirsiniz. Tek olayla açıklayayım. İşin özü şu, doğum kontrol hapları kronik hastalıkların en önemli sebeplerinden biridir. Mesele sadece hap değil. Ya her fırsatta hiçbir yan etkisi yok gibi yapılanlar? Amerikan FDA 3 aylık gebelikten korunma iğnesini, Depo-Proveran, uzun süreli kullanımında önemli miktarda kemik yoğunluğu kaybı nedeniyle siyah kutu uyarısı kapsamına aldı. Ya Türkiye'de? Türkiye'de tam bir boş vermişlik var sağlığın her alanında. 44. ayrımın sonu. Sayfa 391.